Ayrım 19, sayfa 231. Gözlerimi açıp komodinin üzerindeki saate bakınca inanamadım. Alışkanlığımın hilafına ona kadar uyumuştum. Yıllardır yataktan bu kadar geç saatte kalktığımı hatırlamıyordum. İşin ilginç yanı zinde ve diri kalktım yataktan. Belimdeki kireçlenmenin yarattığı ağrılardan eser yoktu. Daha gözlerimi açar açmaz bugün öğleden sonra Meral'le buluşacağım aklıma geldi. Keyiflendim ama bu halimi biraz da yadırgamıştım. Sanki 25'lik bir delikanlı gibiydim. Meğer hayatıma bir kadının girmesine ne kadar hevesliymişim de haberim yokmuş. Bunun başka açıklaması olamazdı. Gül'ün varlığıyla başlayan bu uyanma şimdi Meral'le devam edeceğe benziyordu. Sabah kahvemi yudumlarken yeni bir hatanın eşiğinde olup olmadığımı düşünmeye başladım. Bu kez daha dikkatli olmalıydım. Şayet Meral de bana farklı bir ilgi duyuyorsa en azından bunu onun ifade etmesini beklemeliydim. Bu yaşta Meral'in karşısına çıkıp ne diyecektim ona? Senden hoşlanıyorum. Birlikte olmak istiyorum mu diyecektim. Gül'ün yaşındakilerin aklı başlarından bir karış havada olur. Pervasızca canları o an ne çekerse yaparlardı. Ama 50 yaşındaki bir kadının erkekten beklentisi haliyle farklı olacaktı. Cinsellik onun yaşında genellikle ikinci hatta üçüncü planda kalan bir şeydi. Rahmetli kocası Hüsnü ile olan ilişkilerindeki başarıyı bilemezdim. Belki de kusursuzdu. Onu yalnız cinsel açıdan değil, hayatını paylaştığı insan olarak da mutluluğa kavuşturmuştu. Ve Meral de aradan geçen 10 seneden sonra aynı tahassürün pençesindeydi şimdi. Arkadaşlığımız acaba nasıl bir seyir takip edecekti? Onun aklından neler geçiyordu? Evlilik mi? Rahat bir tahminde bulunamadım. Evlilik bizim yaşlarımızda bir anlamda külfetti. Kendisinden 20 yaş büyük bir erkekle niye evlenmeye kalkışmak isteyecekti? Ayrıca Meral yaşamından memnun görünüyordu. Bir erkeğin maddi desteğine ihtiyacı da yok gibiydi. Ben onun hayatına fazladan ne getirebilirdim? Seks mi? Komik olurdu bu düşünce. Böyle bir arzunun tatmini için herhalde akla en son gelecek bir yaştaydım. Lakin kadınlar bizim gibi değildi. Soğuk kış gecelerinde ruhlarındaki boşluğu dolduracak, her konuda dertleşebilecek, fikir düzeyi kendisine yakın, hatta faik erkeklere ihtiyaç duyarlardı. Bakalım diye söylendim. Yakında anlaşılırdı. Fazla umuda kapılmamalıydım. Belki de kendi kendime gelin güvey oluyordum. Gül'le kısa süreli ilişkim sanki doping etkisi yaratmıştı bende. Evimde oturup kendimi oyalayacak şeyler arayacağıma, azgın mart kedileri gibi kendimi sokağa atıp kadınların peşinden koşmaya başlamıştım. Saat 2'ye doğru yaşıma uygun, biraz eski moda alışkanlıklarıma bağlı kalarak giyindim. Açık renk mavi gömleğin içine desenli, lacivertin hakim olduğu ipek fularımı bağladım. Sırtıma da deri montumu geçirdim. Mokasenlerim pırıl pırıl boyalıydı. Aynaya son defa baktığımda aksimi de beğendim. Yaşlı ama sağlıklı ve dinç bir adam görünümündeydim. Bir hayli de havalı sayılırdım. O gün nefis ve güneşli bir hava vardı. Hiç acele etmeden evden çıkıp Erenköy'e doğru yürümeye başladım. Çevreden gelip geçen insanlar meraklı ve beğenmiş nazarlarla beni süzüyorlardı. O bakışlar kendime olan güvenimi de arttırıyordu. Hiç yorulmadan Erenköy'deki kafeye kadar yürüdüm. Saat 3'e çeyrek vardı ve Meral henüz gelmemişti. Günlerden pazar ve havanın da açık olması nedeniyle mekan tıka basa doluydu. Güçlükle bir masa buldum ve hemen oturdum. Az sonra Meral de göründü. Gülümseyerek masaya doğru yaklaşırken ben de onu inceleme fırsatı bulmuştum. Değişen zaman ve moda anlayışı benim giyim konusundaki değerime ters düşse de Meral'in sırtındaki giysilere pek şaşmadım. Buluşmaya gri bir eşofmanla gelmişti. Ayağında da beyaz tenis papuçları vardı. Son derece rahat ve spor giysiler. İşin garibi etrafta onun gibi giyinmiş bir sürü kadın vardı. Üstüne kolsuz, kas tüyü bir yelek giymiş, başına da eşofmanının kukulatasını çekmişti. Yüzünde hiç makyaj yoktu. Yine de bu sade ve spor giyimine rağmen etrafına sıcak ve göze hoş gelen bir hava saçıyordu. Ayağa kalkmıştım. Beni alıcı gözüyle süzüp, hafif mütebessim bir eda ile "Orhan Bey, bugün çok havalısınız." diye fısıldadı. Ben de hemen "Siz de bu spor kıyafetinizle çok çekici ve genç görünüyorsunuz." dedim. Karşılıklı gülüştük. "İnsanı çok rahatlatan bir yanınız var. Sizinle her görüşmemizde bana moral aşılıyorsunuz." diye devam ettim. Şaşırmış gibi yüzüme baktı. "Nasıl yani?" "İnanın bilmiyorum. Lakin ben de bir tiryakilik yaratmaya başladınız. İmkanım olsa sizinle daha sık ve daha uzun süreli konuşmak isterim. Sizin yanınızdayken kendimi daha dinç, daha moralli ve daha genç hissediyorum. Bir tür iksirsiniz benim için." "İlahi beyefendi, ilanı aşk eder gibi konuşuyorsunuz. Sizi tanımasam böyle bir kuşkuya düşebilirdim." Sanırım utançtan kızarmıştım. Ama çabuk toparlandım. Bu yanlış bir tanımlama olur diye fısıldadım. Bu kadar cüretkar olamam. Ne var ki bütün söylediklerim aynı ile gerçeğin ifadesidir. Şayet biraz daha genç olsaydım, kuşkuya düşmenize hak verebilirdim. Hatta daha da ileri gidebilir, size aşık olmaya başladığımı söylerdim. Benden böyle bir konuşma beklemediği hemen belli oldu. Önce işi şakaya vurur gibi davranmıştı. Fakat sonra birden sessizleşti. Bir süre konuşmadan öylece durdu. Bana bakışlarını çevirmekten özellikle kaçınıyor gibi bir hali vardı. Neden sonra? Siz ciddi misiniz diye sordu. Kritik bir andı. Evet dersem belki beni kibar bir şekilde tersleyip masadan kalkabilirdi. Hayır dersem söylediklerim yersiz ve anlamsız cümleler olarak kalacak, laubalilik yapmış olacaktım. Bir süre kararsız kaldım. Bence gerçeği söylemenin tam zamanıydı. Buna dolaylı bir şekilde ve bir soru cümlesiyle karşılık verdim. Sizin için yaşlıyım, değil mi? Dedim. Heyhat, kader karşıma kısa bir süreçte iki kadın çıkarmıştı. Gül gerçekten benim için çok gençti ve düşünülmesi bile saçmaydı. Ama o beni hayata bağlamış, daldığım derin uykulardan uyandırmış, hayata döndürmüştü. Gözüm onunla açılmış, henüz ölmediğimi, yaşama dört elle sarılmam gerektiğini öğretmişti. Meral ise bana gereken huzuru, anlayışı, yaşamı paylaşmanın zevkini verecek kadındı. Onun yanında kendimi gerçekten mutlu hissediyordum ve söylediklerim %100 hakikatin ifadesiydi. Meral hala şaşırmış gibi yüzüme bakıyordu. Çok mu anlamsız bir şey söyledim diye kekeledim. Birden hayır hayır dedi. Şaşkınlığım ona değil. Ya neye? Bizim Samime'nin tahminine. Pardon anlayamadım. Yıllar sonra sizi ilk gördüğü gece benden çok hoşlandığınızı söylemişti de inanmamıştım. İsabetli bir teşhiste bulunmuş diye fısıldadım. Yatağın içinde dirseklerine yaslanarak doğrulmuş, sırtını arkasına aldığı yastığa yaslamıştı Meral. Yorganı üstüne çekmek gereğini duymamış, yuvarlak omuzları ve dolgun memeleri açıkta kalmıştı. Yorgunluktan bitkin bir şekilde ona bakıyordum. Nefes nefese kalmıştım. Onun da yüzünde yorgun fakat merak dolu bir ifade vardı. Erenköy'de kafede buluşmamızın üzerinden 2 ay geçmişti ve bu gece ilk defa birlikte yatmıştık. O buluşmadan sonra sık sık görüşmüş ve geleceğimiz üzerinde bazı kararlar almaya çalışmıştık. Tahminlerim biraz da doğru çıkmıştı. Meral benim iyi bir hayat arkadaşı olacağıma inanmakla beraber evlenmeye pek sıcak bakmıyor. Evliliğin yük ve sorumluluğundan korkuyordu. Ona hak vermiyor değildim. Her ne kadar bunu yüzüme karşı ifade etmese de bu evliliğin uzun ömürlü olmayacağı ayan beyan ortadaydı. 70 yaşını tamamlamış bir adamla evlenmenin ne anlamı olabilirdi? Maddi durumumun rahatlığı ve ölümüm halinde ona sağlayacağım miras konusu hiç umrunda değildi. Zira onun parasal durumu da oldukça iyiydi. Orta yaşı idrak etmiş pek çok kadın gibi cinsel hayat da onun için kapanmış bir defterdi sanki. Bu konu ne zaman açılsa ürkek ve tedirgin davrandığını hissediyordum. Adeta o konuya girmekten kaçınıyordu. Oysa ben hala sağlıklı bir erkek sayılırdım ve içime kapanarak geçirdiğim bunca yılı Gül'e olan deneyimimden sonra heba edilmiş süreç olarak değerlendiriyor ve yeniden cinselliğime kavuşmak istiyordum. Onu ikna etmem oldukça zaman almıştı. İşin tuhaf tarafı yatağa ilk girişimizde ikimiz de sanki tecrübesiz bir çift gibi acemice davranmış, ne yapacağımızı bilmeyen hareketlerle yaklaşmıştık birbirimize. Hala soluğumu kontrol edemiyordum. Meral sıkıla sıkıla fısıldadı. Ses tonunda belirgin bir mahcubiyet ifadesi vardı. Nasıldı diye sordu çekinerek. Mükemmeldi dedim. Doğru söyle. Görmüyor musun beni ne hale getirdiğini? İnanmazmış gibi süzdü beni. Zorlandın mı? Ne de olsa artık genç bir kadın sayılmam. Belki seni yeterince uyandırmış olamayabilirim. Gülümsedim. Asıl sen söyle, yaşlı olan benim. Performansım yeterli miydi? Utanarak bakışlarını kaçırırken bir yandan da gülümsüyordu. Seni gidi kart horoz seni, dedi içtenlikle. Zımba gibiydin. Doğrusu bu kadarını hiç beklemiyordum. Önce biraz tutuk davrandın. Ama numaraydı o değil mi? Kimseyle ilişkin olmadığına beni ikna için yapılmış bir manevra. Ben de ciddi ciddi sana inanmıştım. Ne inanması diye sordum safça. Hadi oradan. Sözde uzun zamandır kadınlarla ilişkin yokmuş. Öyle mi? Vallahi yoktu dedim. Boşuna yalan söyleme. İnanmam. Siz erkekler hep böylesinizdir zaten. O konuya gelince kendinizi melek kadar masum sayarsınız. Aslında biraz gururum okşanmıştı. Doğrusu erkeklerin gerçek zaafı buydu. Kadınların takdirini kazanmak isteği. Beğenilmek, güçlü olduğuna inanmak arzusu. Uzanıp ellerini tuttum. Harikaydın dedim. Başımı döndürdün. Bu kadarını beklemiyordum. Sahi mi diye sordu. Sahi değildi tabii. Bir hatalı tarafımız da hayatımıza giren kadınları birbiriyle mukayese etmek yanlışıydı. Ama çoğu zaman bu yanılgıya düşerdik. O an aklıma Gül'ün inanılmaz dirilikteki yılanı deliğinden çıkartabilecek güç ve körpe bedeni geldi. Meral onun yanında hantal, ağır bir çuval gibiydi. Bir an vicdanımda bir sızlama oldu. Bu mukayeseyi yaptığım için kendime bozuldum. 50 yaşındaki bir kadından daha ne bekleyebilirdim ki? 20 yaşındaki gencecik bir kızın yanında kaçınılmaz bir sonuçtu bu. Meral'le beraberliğime meseleyi sadece cinsellik açısından mütalaa etmem de başka bir hataydı. En önemlisi biz fikir ve düşünce bazında anlaşan, aynı kültürel alanlardan gelen, his, ruh, anlayış ve zevklerimiz konusunda da uyum sağlamış insanlardık. Sahi tabii diye mırıldandım. Yatakta beğenilmek onun da gururunu okşamıştı. Uzanıp yanağıma bir öpücük kondurdu. Galiba endişelenmeme mahal kalmayacak dedi. Ne endişelenmesi? Bilmem. Korkuyordum biraz. Neden korkuyordun? Söylesene. Anlasana Orhan. Yaşadığımız bu andan tabii. Kocamın vefatından sonra kimseyle ilişkim olmadı. Seksi adeta unutmuştum. Oysa 2 aydan beri her vesileyle benden bunu istiyordun. Ve ben bir türlü karar veremiyordum. Çok zor geliyordu bana. Aldırma artık dedim. Bak ikimiz de memnun ve mutluyuz. Sevinmiş gibi, haklısın dedi ve tekrar bana sarıldı. O gecenin sabahı erken bir saatte gözümü açınca yanımda uyuyan Meral'i bulmak beni şaşırtmıştı. Söylediği doğruydu. Evliliğe girmeden önce böyle deneme yapmamız çok doğaldı ve özellikle bunu ben talep etmiştim. İkimizden birinin sonuçta hüsrana uğraması kararlaştırdığımız evliliği cehennem azabına çevirebilirdi. Kuşkusuz mükemmel ve kusursuz bir cinsel hayatı ikimiz de ummuyorduk. Ama en azından bu doğal ihtiyacımızı tatmin edici bir seviyeye yakalamalıydık. Neticeden ben memnundum. Denemeden o da memnun çıkmıştı. Yatağın içinde hiç kımıldamadan onu seyrettim bir süre. Sabahları geç saatlere kadar uyumayı sevdiğini söylemişti bana. Ben ise oldum olası sabah ezanıyla kalkardım. Çalıştığım yıllardan kalmış bir alışkanlıktı bu. Uyandığım zaman hemen kalkmadım yataktan. Meral'in yüzü bana dönüktü. Henüz erken bir saat olduğundan yatak odam henüz karanlık sayılırdı. Onu uyandırmamak, uykusunu bölmemek için hiç kımıldamadan yattım. 20 senedir yalnız yatmaya alışık olduğumdan durumu biraz yadırgıyordum. Hemen yanı başımda yatağımı paylaşan biri vardı bu sabah. Günün ışımasıyla oda yavaş yavaş aydınlanmaya başlamıştı. Artık yüz hatlarını daha iyi seçebiliyordum. Orta yaş ve üzerindeki insanlarda gece uykusundan sonra çehrelerinde kırışıklıklar, derin çizgiler oluşurdu. Meral'de de bu belirtileri bulacağımı sanmıştım ama yoktu. Ne de dudakları aralanıyordu. Sadece burun kanatlarının nefes alıp verirken kımıldadığını fark ettim. Beraber uyuduğumuz bu ilk geceyi mutlaka o da yadırgamış olmalıydı. Bunca zaman sonra henüz alışmadığı bir erkeğin koynunda uyanmak. Velev ki bunu isteyerek yapmış olsa da ters gelebilirdi. Sanki onu sınamak istiyormuş gibi gözlerimi kapatıp hareketsiz yatan vücuduna sarıldım. Önce hiç kımıldamadı. Uyanmamıştı da. Fakat daha sonra bilinçsizce yaklaşıp başını göğsüme dayadı. Muntazam nefes alıp veriyordu. Serbest olan kolumu sırtına dayayıp biraz daha kendime çektim. Bir kedi uysallığı ile uykusunda mukabele edip sağ bacağını hafifçe kalçalarımın üzerine çıkardı. Bu hareketi yatağını bir erkekle paylaştığı yıllardan kalma bir uyku alışkanlığı da olabilirdi. Ama ben hoşnut oldum. Hayat tecrübem bu tür davranışları anlamaya yeterliydi. Ancak birlikte geçen bir aşk ve sevişme gecesinin sonunda kadının erkeğine daha yakın olma, uykusunda dahi erkeğinin bedenini hissetme, yakınlığını ve varlığını bilinçaltı duyumsama isteğinden başka bir şey değildi bu. Biraz daha sıkı sarıldım sevgilime. Mutluydum. Kahvaltımızı ederken gülerek mırıldandım. Sevgili arkadaşına bu gece neler olduğunu anlatacak mısın diye sordum. Kaşlarını çatarak yüzüme baktı. Samimiye mi? Evet, bizim çöp çatana dedim. Daha da neler, ne münasebet. Bu sadece ikimizi ilgilendiren bir husus, mahremiyetimiz. Hiç böyle şey anlatılır mı? Gülümsemeye devam ettim. Meraktan çatlıyordur ama. Ne nispetle yakınlaştığımızı, samimiyetimizin derecesini sana hiç sormuyor mu? Meral de dayanamayıp tebessüm etti. Sormasına soruyor. Hatta beni bu işe teşvik de ediyor. Ama Orhan ayıp değil mi? Böyle şeyler anlatılmaz. Ben yapamam, söyleyemem, utanırım. Haklısın hayatım. Benim de zaten anlat dediğim şey esasında nasıl seviştiğimiz değil, evlenmeye karar vermemizdi. Arkadaşını mutlu edecek haber de bu değil mi? Meral, herhalde diye mırıldandı. Ama gözlerinde sanki kararsızlığın rahatsız edici emarelerini yakalamış gibi hissettim. Kuşkuya düştüm. Aklıma gelen soruyu yöneltmeden duramazdım. Yoksa evlilik konusunda hala kararsız mısın? Başını öne eğdi. Bilmiyorum diye fısıldadı. Sonradan pişman olmamız daha kötü değil mi? Beni yanlış anlama. Senden hoşlanıyorum ve mükemmel bir hayat arkadaşı olacağına da inanıyorum. Fakat... Öyleyse sorun ne? Meral yutkundu. Galiba kendimi buna henüz hazır hissetmiyorum. Ne demek bu? Kolay değil Orhan. 10 senedir başıma buyruk bir hayat sürmeye alıştım. Ne karışanım vardı ne soranım. Şayet evlenirsek bir takım sorumluluklar yüklenmek zorunda kalacağım. Seni mutlu etmek, istemesem de senin isteklerine uymak zorunda kalacağım. Biraz şaşırmıştım. Evliliğin sorumluluk ve fedakarlık getirdiğini bilecek yaş ve tecrübedesin diye mırıldandım. Biliyorum ve bundan da korkuyorum dedi. Şaşkınlığım devam ediyordu. O halde dün geceki beraberliğe ne gerek vardı? Böyle bir tecrübeye değer miydi dedim. Düşündü biraz sonra istedim diye fısıldadı. Seninle yatmak istedim. Neden ama? Bilmiyorum, içimden öyle geldi. Ben ısrar ettiğim için mi? Hayır, kesinlikle ısrar ettiğin için değil. Ben öyle istedim. Sustum bir süre. Pişman mısın şimdi diye sordum. Hayır değilim. Peki şimdi ne olacak? Bana biraz süre ver, düşünmem lazım. Pişman olacağım bir karar vermek istemiyorum. Lütfen biraz anlayış göster. Kahvaltı masasından kalktım. Onu yalnız bırakarak salona doğru yürüdüm. İçimde bir eziklik vardı. Kısa sayılacak bir süre zarfında biri 20, biri de 50 yaşlarındaki iki kadın tarafından tam huzur ve mutluluğu yakaladığımı sandım esnada reddediliyordum. Gül'ün Palas Pandıras terkini anlayabilirdim. Başından yanlış bir teşebbüstü o. Ama Meral'in kararsız kalışını kavramakta zorlanıyordum. Neredeyse 2,5 aydan beri görüşüp birbirimizi tanıyorduk. Daha neyi düşünecekti ki? Meseleyi bu kadar uzatıyorsa işin içinde başka nedenler olmalıydı. Sözüne ettiği sorumluluğu anlamakta zorlanıyordum. Hayatın her safhası zaten sorumluluk gerektiriyordu. Haliyle evliliğe girerse bana karşı da bir takım mesuliyetleri olacaktı. Bu çok doğal değil miydi? Ayrıca bunun korkacak ne yanı vardı? Belki fazla yaşlanmıştım ve zamanın değişen yargılarını anlamakta güçlük çekiyordum. Meral de arkamdan salona gelmişti. Seni üzmek istemiyorum dedi. Ayrıca ortada verilmiş bir karar yok. Sadece biraz daha zaman talep ediyorum senden. Ona dönüp bakmadan homurdandım. Ama vereceğin karar olumsuz da tecelli edebilir, değil mi? Bilmiyorum, mümkündür dedi. Hiç sesim çıkmadı. Çocuk gibi küsüp bana sırtını çevirme. İkimiz de erişkin insanlarız ve geleceğimizle ilgili son derece hayati bir kararın eşiğindeyiz. Neden böyle alıngan davranıyorsun? Senden hoşlandığımı, iyi bir hayat arkadaşı olabileceğini söylemedim mi? Şunu bilmeni isterim. Şayet evliliğe karar vereceksem senden daha mükemmelini bulamayacağıma eminim. Sen her yönüyle mükemmel bir insansın. Kararım olumsuz da olsa bunu böyle bil. Bu kez hiç karşılık vermedim. Meral de fazla bir şey söylemeden sessizce salondan çıktı. Az sonra sokak kapısının kapandığını işittim. Ayrım 19, sonu.